Ayrım 3. Sülale Devri. Mustafa Balbay. Sayfa 35. Acılı ailelerin verdiği ders. Türkiye gerilimden beslenen, ne kadar karşıtlık üretebilirse seçimlerden o kadar başarılı çıkacağına inanan bir başbakan tarafından yönetiliyor. Gezi direnişinden bu yana evlatlarını kaybeden aileler, bu ülkenin iç barışı için başbakandan daha sorumlu davranıyor. Dünyanın hiçbir ülkesi böyle bir mantıkla yönetilmez. En son Berkin Elvan'ın 269 günlük yaşam direnişinin ardından hayata veda etmesiyle başlayan toplumsal uyanışa, Başbakan Erdoğan'ın verdiği karşılık seçimlere de aynı iklimde gireceğimizi gösteriyor. Seçimler derken kastımız sadece 30 Mart'taki yerel seçimler değil, önümüzdeki Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015 Haziran'ındaki genel seçimleri de kastediyoruz. Yerel seçimi böyle bir gerilimle göğüslemeyi göze alan bir iktidarın Cumhurbaşkanlığında neler yapacağını kestirmek zor değil. Ülkenin ortak paydası olan bütün değerleri ayrıştırıp %50'nin biraz üzerinde bir taraftar kesimi yaratmak. Genel seçimlerde de bunu derinleştirmek. Bu oyunu bozmanın ilk adımı yerel seçimlerde kamplaşma yaratarak siyaset yapmanın sandıkta başarı getirmeyeceğini göstermek olur. Berkin Elvan'ın cenaze töreninde, yasını tutma buluşmalarında yaşanan olaylarda can kaybının olması adeta başbakanın ekmeğine yağ sürdü. Ancak Berkin Elvan'ın babası Sami Bey'in Ok Meydanı'ndaki silahlı kavgada yaşamını yitiren Burak Can Karamanoğlu'nun babasını araması, iki babanın acılarını paylaşıp bir daha böylesi olayların olmaması dileğinde birleşmesi her şeye rağmen Anadolu insanının dokusundaki sağlamlığı gösteriyor. Zaten iç barışı koruyacak ve kurtaracak olan da bu doku. Önceki gün Hatay'daydım. Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz ve tüm aileyle kucaklaştık. Hatay yöresine özgü asma dallarının altındaki plastik sandalyelerde acılarını paylaşmaya çalıştık. Emel Korkmaz, Türkiye'nin dört bir yanından başsağlığına gelenleri anlatıyor. Fenerbahçe'nin desteğini unutamamış. Artık milyonlarca kişilik aileyiz, bu bizi teselli ediyor, diyor. Aile 12 Mayıs'a ertelenen davadan umutlu değil ama en azından yüreklerini soğutacak bir yargılama süreci bekliyor. Ahmet Atakan'ın babası Ali Bey de büyük dedelerinin Çanakkale'de savaştığını, şehit düştüğünü, soyadlarının da oradan geldiğini söylüyor. Bu ülkede barış içinde yaşanması için var gücüyle mücadele edeceğini, memleketi bugünkü yönetim anlayışına terk etmemek gerektiğini söylüyor. Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert de evlat acısını az önce başlamış gibi yaşamaya devam edenlerden. İki elini göğsünün hizasına kaldırıp kaldırıp dizine vuruyor. Elimi nereye uzatsam Abdullah'ımın toprağına avuçlamış gibi hissediyorum. Bize bu acıları yaşatanlar evlat nedir bilmez mi diye soruyor. Hatice Cömert'i dinlerken dışarıdan liseli gençlerin sesi geliyordu. Gençler aylardır toplu halde Hatice anneyi ziyarete geliyorlarmış. Eve yaklaşırken de sloganlar atarak kapıyı çalıyorlarmış. Eve yaklaştıklarında seslerini duydum. Ağlama anne, evlatlarım burada. Dakikalarca devam eden bu sloganı dinleyen bir kişinin gözyaşlarını tutması olanaksız. Anne zaten sürekli dolu gözlerle konuşuyor. Dışarıya anne ile birlikte çıktık. Anne öz evlatlarını karşılar gibi iki kollarını açıp indirerek selamladı onları. Çocuklar seslerini daha da yükselttiler. Birine yaklaşıp yaşını sordum, 14 dedi. Liseye gideceğim. 14-17 yaş grubundaki gençlerin tümünün gözlerinde alevlenmeye hazır bir kor vardı. Onlarla 10 dakika kadar sohbet ederken sözümü şöyle bağladım. Türkiye'nin gözü sizlerin üzerinde. Duyarlılığınız, kardeş sevginiz çok güzel. Her adımınızı atarken bu kardeşliği bozacak değil, güçlendirecek duyarlılıkta olun. MİT'e geniş yetki, kalın zırh. İnsan babasının çiftliğini bile AKP'nin yaptığı gibi hoyrat yönetmez. Biraz babasına saygı duyar, biraz kendi geleceğini düşünür. Bir kurum işine gelmeyen yetki mi kullandı? Hemen çıkar bir yasa, o kurumun canına ot tıka. Sana muhalefet edenleri etkisizleştirecek mekanizmaların eskidiği ya da güçsüz hale mi geldi? Hemen yeni bir kurum yarat ya da mevcutlardan birini evir çevir istediğin biçime sok. İktidarın yaptığı bu. Öfkeyle ya da hırsın aklı on karış açtığı heyecanla yola çıkıp yapılan değişiklikler ters tepince de sanki o işi yapan onlar değilmiş gibi bunu yeniliyoruz diyorlar. Değişikliğin adı da büyük reform. Başarısız olan değişikliği yeniden değiştirmek de büyük reform. Geçen haftanın hükümet katındaki tartışma konuları Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu idi. Hükümet, 12 Eylül 2010'daki halk oylamasıyla AYM'nin ve HSYK'nın yapısını değiştirdi ve buna sessiz devrim dedi. Şimdi her iki kurum kendi istediği gibi hareket etmeyince bu kez onları demokrasinin önündeki engel diye tarif etmeye girişiyor. Aslında bu tablo demokrasinin önündeki engelin ne olduğunu açıkça ortaya koymaya yetiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı yasası da aynı anlayışın ürünü olarak meclis gündemine geldi. Geçen haftaki tartışmalar iktidarın da yasayı savunmakta zorluk çektiğini gösteriyordu. Kimi maddelerde lütfedip düzeltme yapmayı kabul ettiler. MİT yasasındaki değişikliğin ruhu şu: kurum tümüyle başbakanın emrine verilirken yetkileri genişletiliyor, dokunulmazlığı zırhı kalınlaştırılıyor. Bugün dünyada her devletin kendini korumaya dayalı bir güvenlik kurumu vardır. Bütün sorun bu kurumun hukuki zeminde denetlenebilir durumda olmasıdır. Hukuk dışına çıkan, denetimden uzak her kurum, devlete büyük yararları dokunan işler yapsa bile kendi içinde çürümeye ve pis kokular üretmeye mahkumdur. MİT, Türkiye'nin içinde bulunduğu güvenlik sorunları gereği devletin öteki güvenlik kurumlarıyla da bağlantılı bir çalışma alanına sahip. Hükümetin hedefi MİT'i bunların üstünde ve dışında ayrıcalıklı bir konuma sokmak. Yasadaki MİT, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenlik konularındaki her türlü görevi yapar tanımının içine her şeyi sokabilirsiniz. Değişiklik, MİT ile ilgili her türlü haberi ağır cezalık hale getirmeye müsait. Hani bir gazeteci, bu icraatın çok mitolojik bir yönü var dese, vay sen MİT'e laf ettin, gizliliği ihlal ettin suçlaması yöneltilip dava açılabilir. Hükümet dahil her kesimin yakındığı olumsuzlukların başında yasa dışı telefon dinlemeleri geliyor. Yeni yasayla MİT'e bütün dinleme kurumları dışında ayrı bir düzenleme yapma hakkı tanınıyor. Önleyici istihbarat diye her alanda kullanılabilecek bir dinleme yetkisi söz konusu. MİT, güvenlikle ilgili bir olayı önlemek istiyorum diyerek hakim kararına gerek olmadan herkesi dinleyebilecek. Bugün mutlak gücü elinde bulundurduğuna inanan iktidar, elinin altında olduğunu düşündüğü kurumları da olağanüstü yetkilendirmeyi kendi gücünü artırmak diye görüyor. Oysa yaşam bunun böyle olmadığını iktidara da gösterdi. İktidar kadroları biraz mitoloji olursa kendi yarattığı devletin kurbanı olan çok kral görecektir. Nereden nereye? Kişiler içinde, ülkeler içinde öyledir. İtibarınızı tuğla tuğla döşersiniz, duvar duvar yıkarsınız. Türkiye'nin uygar dünya sahnesinde yer alış süreci, kuruluşun da öncesinde kurtuluş günlerinden bu yana adım adım ilerledi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda uluslararası ilişkiler yeniden yapılanırken, kurulan Milletler Cemiyeti'ne Türkiye'nin üye olması gündeme geldiğinde Atatürk'ün çevresinden bir kesim heyecanla "Hemen başvuralım paşam" der. Atatürk de Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde en etkili şekilde yer almasını istemektedir ama "Biz başvurmayalım" der, "Onlar davet etsin." Kısa bir süre sonra davet gelir ve Türkiye'de üye olur. O günlerden bugünlere geldik. Başbakanın diliyle söylemek gerekirse nereden nereye? Bugün hangi noktadayız? 12 yıllık AKP iktidarının genel bir özetini yapmak gerekirse, bütün dünyayı arkalarına alarak iktidara geldiler, şimdi tüm dünyayı karşılarına alarak devam etmek istiyorlar. Her ikisi de Türkiye gerçeklerinin dışında. AKP'nin ilk yıllarını kısaca anımsamak gerekirse, tüm dünya onlara hayrandı. Türkiye bu iktidarla birlikte reformlara doyacaktı. En geç 2013 yılında AB'ye tam üye olacaktı. Bunun gerçekçi olmadığını söyleyenler çağın dışına kalmış statükoculardı. Özgürlükler çok hızlı gelişecekti. Bu hava estirilirken iktidarın temsilcileri ülke ülke dolaşıyor, arada bir Türkiye'ye uğruyordu. Türkiye bir dünya devleti olmuştu. Birbirinden ayrı kalmış medeniyetler bu iktidar sayesinde buluşacaktı. Başbakan gözüne kestirdiği her uluslararası kuruma üye olmaya hak sayıyordu. Öyle bir ara hızını alamadı, Sosyalist Enternasyonel'e de kendilerinin daha uygun olduğunu söyledi. Gelinen noktada AKP değil medeniyetleri buluşturmak, adeta medeniyetleri bozuşturmak yolunda ilerliyor. İçeride tüm kurumları ya çökerttiğini ya da kendi kulvarına soktuğunu düşünen başbakan, dünyada da kendini ters herkesi hizaya getirmenin farz olduğu görüşünde. Türkiye'nin her türlü olumsuzluklara karşın artılarıyla eksileriyle oluşturduğu uluslararası birikimi tüketen AKP, bu başarıyı yakaladıktan sonra kendi devletini kurmaya girişti. İçinden geçmekte olduğumuz sürecin özeti budur. Yerel seçimler AKP'nin bu politikalarına karşı olan kesimleri bir doz daha karamsarlığa itti. Muhalif gazetelerdeki ortalama %10'luk tiraj düşüşünün başlıca nedeni bu. Ancak karamsarlığın yerleşmesine ve derinleşmesine izin vermemek gerekiyor. AKP'nin her türlü yıkımına karşın Türkiye'de hala buna direnenler olduğu gibi direnme gücünü harekete geçirmeyen toplumsal kesimler de var. Bunca zulme, dayatmaya, bayramları bile farklılıkları öne çıkarma günü yapma girişimine rağmen bu karanlığın yırtılacağı muhakkak. 1 Mayıs'ı bu duygularla kutlamalıyız. Bir haftadır vurgulamaya çalıştığımız gibi 1 Mayıs'ın alabildiğine gergin geçmesi için her şeyi yapan iktidara inat, başlıca hedef emeğin ve dayanışmanın kazanması olmalı. Diyalektiğin dediği gibi hiçbir sorun yoktur ki içinde çözümü de barındırmasın. İktidarın kendisini çok büyük görüp etrafını da hatta yıllarca birlikte yürüdüklerini de biçmeye girişmesi aynı zamanda çözümdür. Bir güç ne kadar büyük olursa olsun yalnızlaştıkça güçsüzleşir. Ölüm nedeni hukuk yetmezliği. Balyoz davası mahpusu Murat Özenalp'in 1 Mayıs 2014 tarihinde hapiste beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmesi Türkiye'ye özgü bir ölüm nedenini daha gündeme getirdi. Klasikleşmiş ölüm nedenleri vardır. Kalp krizi, amansız hastalık, solunum yetmezliği, çoklu organ yetmezliği. Bütün bunların ötesinde bir ölüm nedeni daha var. Hukuk yetmezliği. Kamuoyunca bilinen davalar nedeniyle hapiste yatanlardan ve onların birinci derece yakınlarından yaşamını yitirenlerin sayısı 50'yi geçti. Bu ölümlerin hemen tümünde birinci etken hapislikti. Çünkü bir insanı tutukladığınızda onun ailesini ve yakın çevresinde tutuklamış oluyorsunuz. İnsanları hapiste öldüren koşulların başında cezaevinde olmaları gelmiyor. Ondan da önce davaların içeriği onları kahretmeye yetiyor. Örneğin bir kurmay subaya diyorsunuz ki sen ordunun gizli bilgilerini sattın, elde ettiğin parayla fuhuş yaptın, üstüne bir de uyuşturucu kullandın. Bunları yaparken üst komutanlarını da öldürmek için plan yapıp darbe hazırlıklarına giriştin. Onuruna düşkün bir insanın değil suçlu olması, sadece böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalması bile onu kahretmeye yeter. Geçen 9 Nisan'da milletvekili arkadaşlarımız Veli Ağbaba, Profesör Nurettin Demir, Muharrem Işık ve Özgür Özel'le birlikte Mamak cezaevinde balyoz mahpuslarını ziyaret etmiştik. Bir dizi tarihi anıyı da duvarlarında barındıran Mamak askeri cezaevinin açık görüş salonunda 20 kadar subayla birlikte görüştük. Aralarında Murat Özenalp de vardı. Hallerinden anlamamak mümkün değildi. Bütün olasılıkları masaya yatırıyorlar, Birleşmiş Milletler'den Anayasa Mahkemesi'ne kadar tüm başvuru noktalarını değerlendiriyorlardı. Elbet meclisin de konuya el atmasını istiyor, yasalarla yapılabilecekleri sorguluyorlardı. Zira adalet aramanın olağan yolları kapanmış, geriye sistem içinde zorlanarak yapılabilecekler kalmıştı. Çoğunun yüzünde yabancısı olmadığım bir griye çalan beyazlık vardı. Bir ara günlük yaşamlarının nasıl geçtiğini sordum. Kitap okuma, spor derken konu yine davalara gelmişti. Hükümete kızgındılar ama umduklarına daha çok kızgındılar. Böylesi duygular nezle grip gibidir. Çabuk bulaşır. O nedenle birinden yükselen duygusal çıkış hemen karşılık buluyor. Devamı kendilerine zarar verecekse çok geçmeden sağduyuyu arıyorlardı. Adeta bir deniz altında unutulup kalmış olmanın psikolojisi de gidip geliyordu. AYM, hükümetin hukuku, yargı kurumlarına esir aldığı bir ortamda bir çıkış kapısı olarak gündeme geldi. Tutuklulardan Twitter yasağına kadar büyük ölçüde özgürlüklerden yana tutum takınan AYM'nin önünde bulunan başvurulara vereceği karşılık Türkiye'ye bir ölçüde nefes aldırabilir. Cezaevlerinden özgürlük çığlıkları beklerken tabutların çıkması kimsenin yararına değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden Türkiye'de sandık tek başına demokrasi huzur getiremez. Asıl olan insanların can güvenliğinin yanı sıra hukuk güvenliği içinde olduğunu hissetmesidir. Oysa tam tersine hukuk insanların sığınacağı bir güvenli liman olmaktan çıktı, hedef olabileceği bir silah haline geldi. Nabzı duran sadece Murat Özenalp değildir. Hukukun, vicdanın nabzı durmuştur. Şu aşamada suni solunum yaptırabilecek başlıca makam AYM'dir. Yolsuzlukla mücadele karnesi. Atasözümüz bal tutan parmağını yalar derse iktidar gücünü elinde bulunduranlar ne yapmaz? Türkiye'de hükümetin yolsuzluk karnesi genel olarak zayıftır. Hem hükümet içinde yolsuzluklara bulaşanların ayıklanması hem de kamuoyuna mal olmuş iddiaların soruşturulması toplumu tatmin edecek bir seyir izlememiştir. Geçen hükümetler döneminde de yolsuzluklarla mücadele ne yazık ki pazarlığa tabiydi. Eğer hükümette koalisyon partileri varsa bir kanattaki yolsuzluk öbür kanattakininkiyle karşılaştırılır. Madem soruşturma açılıyor, herkes için açılsın denir, iş sulandırılırdı. Geçmişteki hükümetlerin birinde bir genel başkan yolsuzlukla suçlanınca meclisten şu karar çıkmıştı. Sadece mevcut genel başkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulmuş partilerin tüm genel başkanlarının mal varlığı araştırılsın. Meclis bu işi olağanüstü ciddiye almış, 300'e yakın genel başkan saptayıp mal varlıklarını soruşturmuştu. Tabii bir şey çıkmamıştı. Önceki gün AKP'nin iktidar dönemine ilişkin önemli bir dönüm noktasıydı. İktidarın dört bakanı hakkında birbirinden çok farklı yolsuzluk ve suistimal iddiaları vardı. Aklın yolu, her bakan için ortaya atılan iddianın tek tek araştırılması, suçsuz olanların meclis ve kamuoyu önünde aklanması, şüpheli görülenlerin Yüce Divan'a sevk edilmesiydi. Öncelikle vurgulamak gerekir ki, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olan dek herkes masumdur. Bu ilke elbette dört eski bakan için de geçerlidir. Dört bakanın adil bir şekilde soruşturulması ve yargılanması hukukun aldığı onca yaranın bu süreçte tamir edilmesidir. Ancak AKP hükümetinin takındığı tutum bu yönde olmadı. Hükümetin derdi söz konusu bakanların aklanması ya da aklanmaması değil, AKP iktidarına yönelik herhangi bir olumsuzluğun gelmemesiydi. Hele Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde böyle bir şey başbakan katında tahammül edilebilir gibi değildi. O yüzden de başbakan bakanların istifasını isterken bütün sorumlulukların onlara ait olduğunu gösteren bir açıklamayla birlikte işlem yaptı. Birbirinden çok farklı suçlamalarla karşı karşıya kalan dört bakan AKP politikalarının bir parçası olarak toplu halde soruşturulacak. Komisyonun çalışma dönemi yaz tatiline denk geldiği için 4 aylık sürede böylece geçirilecek. Planlama bu. Ne var ki dört bakandan öte AKP iktidarı dönemi tıpkı dağılan ANAP gibi hukuk tanımazlıklarla ve talanla tarihe geçecek. Gerçeği paylaşmak gerekirse AKP'nin başlıca güvencesi toplumun yolsuzluklar karşısındaki duyarsızlığı ve kabullenmişliği. Örneğin devletten 200 lira yardım alan bir kişi için devletin 200 milyar lira soyulması ciddi bir sorun değil. Bir başka deyişle o vatandaş için 200 lira 200 milyar liradan daha büyük. Yolsuzluk tartışmalarını seçimler öncesinde de zaman zaman bu sütunlarda dile getirdik. Halkın şöyle bir ikilemde olduğunu vurguladık. Bir tarafta hırsızlığa son derece duyarlı, her gelen siyasetçiyi ayakkabı kutusuyla karşılayan yurttaşlar, bir tarafta varsın çalsın iş yapıyor ya diyenler. Hatta ikinci grubun daha ileri gittiğini, çalıyorlar ama bizi de görüyorlar dediğini bu sütunlarda paylaşmıştık. Başta vurguladığımız gibi yolsuzluklarla mücadele karnemiz hükümetler olarak da toplum olarak da zayıf. Buna rağmen CHP'nin bu alanda sürdürdüğü mücadele gelecek kuşaklara daha güzel bir Türkiye bırakma yolunda umuttur. Çoktan seçmeli hukuk. Bacon, hakimlere dair başlıklı yazısında işkencelerin en kötüsü yasalarla yapılandır der. Bu söz içinden geçtiğimiz hukuksuzluk sürecinin en çarpıcı tarifidir. Öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ki, yürürlükteki yasalar hakkıyla uygulansa tartışılan adaletsizliklerin tümü sona erecek. Bu yapılmadığı için yeni yasalar yapılmasını istiyoruz. Örneğin, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 134. maddesinde günümüzde en çok konuşulan dijital verilerin nasıl delil değeri taşıyacağı olabildiğince açık şekilde dile getirilmiş. Buna göre, bir kişiye ya da kuruma ait bilgisayara CD'ye el konacağı zaman birebir örneğini içeren imajının çıkarılması, bunun oradaki muhatap kişiye ya da avukatına verilmesi gerekiyor. Soruşturmayı yürütenler bunu yaparsa söz konusu dijital veride suç unsurları çıktığında kimseye itiraz edemez. Çünkü bir örneği suçlanan kişide vardır. Böylece soruşturma da sağlıklı biçimde yürür. Balyoz, Ergenekon, Oda TV, Askeri Casusluk, Poyrazköy, Kafes, KCK gibi kamuoyu önünde çok tartışılan davalardaki dijital verilerin büyük çoğunluğunda bu işlem yapılmamış. Yasanın emredici hükmü yerine getirilmemişse ne olur? Evrensel hukukun buna verdiği yanıt şu: o verinin delil değeri yoktur. Türkiye'de ise o veri mahkeme kararlarının dayanağı olur. Sanıklar ve avukatları buna itiraz edince karşılığı da şu olur: efendim, yasanın o hükmüne uyulmamış. Ama o sırada polislerin iş yoğunluğu dikkate alındığında bunun kabul edilebilir bir eksiklik olduğu görülecektir. Eğer böyle bir gerekçe hukuki sayılabiliyorsa, Türkiye'de istediğiniz kadar masumu suçlu, istediğiniz kadar suçluyla masum ilan edebilirsiniz. Delillerin hukuki olması o kadar önemlidir ki, suçluluğu sabit olan kişiler bile hakkındaki delilin hukuki olmadığını ispatlaması durumunda serbest kalabilir. Evrensel hukuk, bir cinayet davasında yargılanan kişi hakkındaki kimi delillerin saklanmasını ya da çarpıtılmasını cinayetten daha ağır bir suç olarak görür. Türkiye'de ise kime hangi yasanın uygulanacağı belli değil. Demokrasimiz o kadar ilerledi ki yasaların uygulanma şekli bile çoktan seçmeli. Ortama göre şekil değiştiren çıkarcı birisine önemli bir karar alınca çevresindekiler "en doğru karar şu görünüyor" diye öğütte bulunmuşlar. O da "haklısınız" demiş. "Bence de en doğru karar bu ama doğru şimdi lazım değil." Türkiye'de sağduyu sahibi herkes bir dizi hukuksuzluk olduğunu görüyor, atılması gereken en doğru adımın ne olacağını da biliyor ama o doğrunun ne zaman lazım olacağına karar veremiyor. Hukukun her an herkese lazım olabileceğini, kendisini en güçlü hissedenlerin bile hukuksuzluk karşısında çaresiz kalabileceğini bugünlerde yaşıyoruz. İktidar da kendisine yönelik olmadık kumpasların kurulmasından rahatsız. Ancak buna çare ararken hukuksuzluğun giderilmesini değil, kendi başına gelenin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bir başka deyişle yasalar önünde eşitlik istenmiyor. Yasaların kime nasıl uygulanacağına dair yeni düzenlemelerin yapılması düşünülüyor. Bu iklimin yasama, yürütme, yargı güçlerinin tümünü sardığı bir ortamda Anayasa Mahkemesi tünelin ucundaki ışık olarak görünüyor. Diyelim ki o ışık tünelden çıkışı sağlasın. Eğer ışık değilse başka bir tren demektir. AYM önünde hukuk nöbeti tutanların ışığı arayışına tüm Türkiye'nin ortak olması gerekir. Hayat pahalı, can ucuz. Soma tipi kazalar kaderin değil, ihmalin eseridir. Yıllardır adım adım yükselen maden ocağı kazaları önceki gün tüm ülkeyi sarsan facia ile birlikte tarihin en yüksek noktasına ulaştı. Öncelikle faciada yaşamını yitiren tüm işçilerimize Tanrı'dan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Sonuçta acı hepimizindir, Türkiye'nin başı sağ olsun. Bu insani dileğimizi paylaştıktan sonra gerçeğe dönelim. Biz gelişmeyle büyümeyi birbirine karıştırıyoruz. Gelişme, ülkenin her anlamda ileri gitmesi, çağdaş uygarlık düzeyini yakalamasıdır. Büyüme ise pek çok alanda rakamların üst düzeylere çıkmasıdır. Örneğin, Türkiye cep telefonu satışı bakımından gelişmiş ülkeler ortalamasının üzerinde. Avrupa'da bir kişi ortalama 2-2,5 yılda bir cep telefonu yeniliyor. ABD'de bu rakam 3 yılı buluyor. Türkiye'de ise insanlar yeni tasarımları yakından izliyor ve 6 ayda bir cep telefonunu yeniliyor. Piyasa büyük. Peki insanların kendini ifade etme özgürlüğünde gelişme var mı? Yok. Kadına yönelik ayrımcı tutumdan basın özgürlüğüne, iş güvenliğinden iyi eğitim alma hakkına kadar Türkiye insani gelişmişlik ölçütü olan hemen her alanda 100. sıraların altında geliyor. Soma faciası bu gerçeğin yüzümüze vurulmasıdır. Türkiye'de hayat pahalıdır, can ucuzdur. Olumsuz durumlarla ilgili verilerde ise ilk sıraları kimseye kaptırmıyoruz. Madencilik sektöründeki iş kazaları bunların başında. Avrupa birincisiyiz. Maden Mühendisleri Odası'nın verilerine göre dünyada da Rusya ve Hindistan'ın ardından 3. sırada yer alıyoruz. Çin'de de ölüm oranı çok yüksek ama üretimle karşılaştırıldığında Türkiye bu ülkeyi de zolluyor. Çin'de her 1 milyon ton üretimde 1,3 kişi yaşamını yitirirken Türkiye'de 7 kişi ölüyor. 5 kattan daha ağır bir tablo. Yeraltı kömür işletmeleri bakımından Türkiye'nin şartlarına en yakın ülke Polonya. Oysa Türkiye'deki ölüm oranı bu ülkenin 5 katı. Türkiye'deki maden ocaklarının durumu, İş yeri güvenliği, çalışanların eğitimi, iş güvenliğine yapılan yatırım, kamu denetimi dikkate alındığında Soma faciasının bağıra bağıra geliyorum dediği ortaya çıkacaktır. Son yıllarda hızla artan, meclise getirilen yeni çorba yasayla daha da yaygınlaştırılması hedeflenen taşeronlaşma yukarıda sıraladığımız tatsız tabloyu kalıcılaştırıyor. Özelleştirme, devletin zarar eden kurumlarının elden çıkarılıp özel sektör elinde verimli hale getirilmesi diye sunuluyordu ama yaşama geçen bu değil. Kâr eden kurumların devredilmesi ve iş yerinin daha güvensiz hale gelmesiyle sonuçlanan bir bataklıkla karşı karşıyayız. Önceki gün Soma'dan gelen ilk haberlerin ardından herkes yer altındaki insanların canlı kurtarılma olasılığını konuşmaya başladı. Sonrasında haberler ne yazık ki umut vermiyordu. Çünkü böyle bir kazaya hazırlıklı bir yönetim anlayışı yoktu. Her sorumludan başka ses çıkıyordu. Biri, madene temiz hava verildi, bu zaman kazandırır derken bir başkası, oraya verdiğimiz temiz hava yangını daha da artırır, felaket getirir yorumu yapıyordu. Her büyük kazada olduğu gibi Türkiye seferberdi. Herkes Soma'ya akıyordu ama kimse doğru dürüst ne yapacağını bilmiyordu. Soma ders olur mu? Keşke. Bir sendika çıkıp olumsuzlukları eleştirirse başbakanın vereceği yanıtlar sıralamasında birinci sırayı şu almaz mı? Baretini çıkar, siyasete gir. İstifa de. Türkiye'de istifanın hep de hali geçerlidir. İstifa etmesi gerekenler ne yapar eder bunu istifadeye çevirirler. Soma faciasının ardından da ocak kiracılarından madeni bu anlayışa teslim edenlere kadar kimse sorumluluğu üzerine almadı. Bütün suçun ölenlerde olduğunu ilan ettiler ama tutmayınca adım adım birkaç sorumlu bulmak zorunda kaldılar. Bütün suçu bu kişilere yıkarken Soma'dan bile muhaliflere saldırı malzemesi çıkardılar. Soma'nın gerçekten milat olması isteniyorsa namusluların da namussuzlar kadar cesur olması gereken zamandır. Aksi halde büyük bir facia, basit bir kazaymış gibi işlem görecek, 3-5 kişi hedefe konup taşlanacak, gerçeklerin ortaya çıkmasını isteyenler, gözünü kâr bürümüş yapıyı sorgulayanlar, yaşamını yitirenlerin hakkının verilmesi için çaba harcayanlar da ölüler üzerinden siyaset yapmakla, toplumu gerileme sürüklemekle suçlanacak. Bu gidişin ipuçları facianın üstünden örtülemez hale geldiği andan itibaren belirmeye başladı. Soma artık sadece bir büyük facia değil, AKP iktidarının ülkeyi sürüklediği noktanın da fotoğrafıdır. Fotoğrafın bir boyutu yaratılan korku imparatorluğudur. Soma'ya gidişimde tanıştığım herkesten daha sonra da bağlantı kurabileceğim iletişim bilgilerini almıştım. Hemen tümünün ortak söylemlerinden biri şuydu: abi, biz gerçekleri anlatırız ama işimizden atılmayı göze almamız gerekli. Bu noktada insanları nasıl zorlayabilirsiniz? İster istemez son kararı onlara bırakırken şu anımsatmayı da yapmadan edemedik. Eğer bugün konuşup gerçekleri anlatmazsanız yarın böylesi olaylar yine meydana gelecek. Dün öğle saatlerinde onlardan biri aradı, şu öneriyi getirdi: abi, biz 4 kişi her şeyi anlatmaya karar verdik. Ama kamera olmayacak, adlarımız da açıklanmayacak, bu şartta konuşuruz. Tokat yeğenim bile 4 gün sonra neredeyse, aslında ben kendi kendimi dövdüm, kendimi dövmekten beni kurtardılar, haklarını ödeyemem deme noktasına geldiği bir Türkiye'deyiz. Fotoğrafın ana boyutu ise şudur: İhalesiz dönem zengini yarat. O karlarını katlarken senin seçim maliyetlerini de üstlensin. Senin sayende sahip olduğu iş yerinde çalışanlara sandıkta ne yapacaklarını o patron söylesin. Onun ürettiği kömürü devlet parasıyla al, halka hükümet icraatı diye bedava ver. Fotoğrafın öteki boyutlarını da soğutmadan, unutturmadan paylaşmak gerekiyor. Bundan böyle bu sütunun temel sorumluluklarından birinin bu olacağını vurgulayıp başka bir boyutu sorgulayalım. Soma ders olur mu? İktidardaki sorumlular ders sözcüğünü sevmedikleri için iyi bir deneyim oldu diyorlar. Son anda karar değiştirilmezse bugün mecliste Soma'nın bütün yönleriyle araştırılması için oy kullanacaklarını duyuruyorlar. Deneyim için söylenmiş sözlerden biri şudur: deneyim dünyanın en öğretici ama aynı zamanda en pahalı okuludur. Evet, Soma çok pahalı bir okul oldu. Yukarıda sıraladığımız iktidara yönelik bunca çekinceye karşın bu okulun öğrettiklerini yaşama geçirmek, gerçeklerin kapatılan maden ocağının altında kalmaması için mücadele etmeliyiz. Bu yolda birinci kuralın şu olduğunun altını çizerek paylaşmak isteriz: İktidarın konuyu saptırma, gündemi değiştirme girişimlerine izin vermemek ve buna malzeme vermemek. Sorumluluk tüm yurtseverlerindir. Bundan sonra her yer Soma'dır. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.